بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربي doğruları gördükten sonra kendi arzu isteklerimize uyarak kaymayı, yoldan çıkmayı hak eden kişilerden eyleme bizi ya Rabbi. Bize iyilik ve ikramda bulun. Çünkü karşılıksız olarak iyilik ve ikram yapan sadece sensin. Bize yardım eyle ya Rabbi. Değerli izleyiciler, bugün Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'de önceki ümmetlerle ilgili olarak yapılan uyarılara bakacağız. Bugünkü Müslümanların durumuyla karşılaştıracağız. Cenab-ı Hak onlara uyarılarda bulunuyor. Onlar tabii ki bizim için son derece önemli uyarılardır. Bakalım biz orada hangi konumdayız Müslümanlar olarak? Bugünkü dersimizde kitap vurgusu üzerinde durulacak. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim eline alıp okuyan bir kişi hemen Bakara suresini okur. Şöyle 40. ayete geldiği zaman şunu görür. Ya beni İsrail'e zkuru ni'metiye lleti en'amtu aleykum. İsrail oğulları, size verdiğim nimeti aklınıza getirin, bir düşünün. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Bana verdiğiniz taahhüdü yerine getirin ki ben de size verdiğim taahhüdü yerine getireyim. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyyâye ferhabun, yalnızca benden korkun. Çünkü Allah'a karşı yanlış yaparsanız onun vereceği cezayı hiç kimsenin engellemesi mümkün değil. İnsanın bütün sinir uçlarına hakim olan, insanı yoktan var eden, bütün varlıkları yaratan, göklerin ve yerin tüm yönetimi elinde olan O'dur. Ona karşı yanlış yaptığın zaman kurtuluşun yok. Peki şimdi Yahudilere diyor ki, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Neymiş bu verilen söz? Hemen arkasındaki ayette diyor ki Allahü Teala ve aminu bima enzeltu, indirdiğime inanın. Musaddikan lima ma'akum, sizin yanınızda olanı tasdik edecek şekilde indirdiğime inanın. Yani neye inanacaklarmış? Onların yanında olanı tasdik eden ne? Kur'an-ı Kerim. Buna inanacaksınız. Demek ki Yahudilerin verdiği söz neymiş? Bu kitaba inanmakmış. وَلَا تَكُونُ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Bu kitabı ilk görmezlik eden siz olmayın. Çünkü Mekkeliler, evet, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan. İsmail Aleyhisselam'a Allahü Teala bir kitap indirmiş. Ama o kitap Mekkelilerin elinde yok. Onun için onlara ümmi deniyor. Yani ilahi kitap ellerinde olmayan bir toplum. Bakın, onlara hiç böyle bir ifade geçmiyor. Bir verdiğiniz sözü yerine getirin diye bir ifade yok onlarla ilgili olarak. Verdiği söz veren kendine kitap indirilenler. Zaten o sık sık burada tekrarladığımız Ali İmran 81. ayette Allahü Teala diyor ki وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Allah bütün nebilerden kesin söz aldı. Size bir kitap ve hikmet veririm de. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Sizinle beraber olanı tasdik eden bir Resul gelirse لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ Kesinlikle ona inanacaksınız. وَلَتَنْصُرُنَّهُ Ona kesinlikle destek vereceksiniz. Şimdi bakın onları tasdik eden Resul kimmiş? Ne diyor bu ayette? Onları tasdik eden Resul kimmiş? Ve aminu bima enzeltu diyor değil mi?
Evet, indirdiğim kitap.
İndirilen kitap. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insandır. Bu gene sık sık size tekrar ediyoruz. Arap dilinde Resul kelimesinin birinci anlamı getirilen söz. İkinci anlamı da o sözü getiren kişi. Yani Türkçe'de elçi deriz. Elçi dediğimiz zaman sadece getiren kişi anlaşılır. Ama Arapça'da o değil. Birinci olarak getirilen söz anlaşılıyor. Ondan dolayı size bir Resul gelirse sizdekini tasdik eden. Burada ne diyor Allah? Ve aminu bima enzeltu. İndirdiğime inanın. Şimdi bizim meallerde işte bir peygamber gelirse ona inanın. Böyle dendiği zaman çok ciddi bir algı yönetimi ve yanılgı meydana getiriliyor. Halbuki peki ben onu nerede göreceğim? Göreceğim bu. Zaten bunu okumazsanız o zatın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın elçisi olduğunu bilemezsiniz ki. Çünkü kendisinin elçi olduğunu söyleyen o kadar çok insan var ki. Yine size çok anlatmıştım. Bir gün İstanbul Müftülüğü'nde oturuyoruz. Bir adam geldi. Böyle iri yarı birisi. İşte Allah rahmet etsin şey var. Timurtaş Uçar var. Hayatta olan Ahmet Vanlıoğlu var. Ben varım. Üçümüz aynı odadayız. Üçümüz de müftü yardımcısıyız. 78-77 o şeylerde, yıllarda. Adam geldi. Timurtaş Hoca o sıra koltuğunda değildi. Geldi Timurtaş Hoca'nın koltuğuna oturdu. Böyle. Beyler, ben peygamberim. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, aa öyle mi? Çok memnun olduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Peki dedi, sizin için ne yapabiliriz dedi. Kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Böyle giderse bu memleket batacak. Allah büyük bir ceza verecek. Bana bir belge verin. Peygamber olduğumu bu millete ispatlayayım. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, affedersiniz siz kimin peygamberisiniz dedi. Allah'ın tabii ki. O zaman dedi, Allah adına belge verme yetkimiz bizde yok. Onu git ondan al dedi. Biz onun adına belge veremeyiz. Doğru söylüyorsun ya dedi. Biz ancak bizim görevlendirdiklerimize belge verebiliyoruz dedi. Allah'ın görevlendirdiğine belge verme yetkimiz yok. Sen git onu ondan al. Böyle düşündü. Doğru söylüyorsun ya dedi. Kalktı gitti. Ertesi gün gazetelere baktı ki tımarhaneden kaçmış. Neyse. Ama ben müftülükteyken haftada bir tane böyle bir peygamber gelirdi. Bazıları kitaplarıyla gelirdi falan. Bir Allah rahmet etsin bir müftü yardımcısı arkadaşımız vardı. Gelenleri hep ona gönderirdim. Salih Güneş diye rahmetli. Ya ben atamıyorum yani şey yapsam ya bir polis çağıracaksın. Gitmiyor. Diyordum ki git bu işlere Salih Güneş bakıyor. Salih Güneş'in yanına girmesiyle çıkması bir olur. Allah Allah. Ya Salih Hoca bu işi nasıl hallediyorsun? Bir anlat. Anlatma. Bir gün dedi ki ya diyorum ki git lan ben böyle bir peygamber göndermedim diyor. O da özür dileyip çıkıyor. Diyor ona başka nasıl konuşacaksın diyor. Ama bir de böyle organize bir elçi şeyi oluyor yani böyle geniş kitleler tarafından organize edilen insanlarda algı yönetimi yapanlar. Ama bakın Allah burada ne diyor? Elçi ne? Asıl kitap. Tamam mı? Hadi bakalım. Böyle bir kitap yazın da getirin. Kimsenin yapabileceği bir şey değil. Diyor ki ve aminu bima enzeltu musaddikan lima maakum. Sizinle beraber olanı tasdik eden şeye inanın. Nedir o? İndirilen Kur'an. İndirdiğim diyor ya. İndirdiğim şeye inanın. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Bu kitabı ilk görmezlikte direnen siz olmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerimizin karşısında küçük bir bedel almayın. Dünyayı tercih etmeyin yani. Ya tamam inanalım ama yani bir de bizim de konumumuz var ya. Tamam doğru ama bununla çok karşılaşıyoruz. Ve iyyâye fettekûn yalnızca benden çekinin. Kendinizi koruyacaksanız benim emir ve yasaklarıma karşı koruyun. Ve la telbisul hakka bil batıl. Hakka batıl elbisesi giydirmeyin. Allah'ın kitabını batıl gibi göstermeye çalışmayın. Ve tektumul hakka böylece hakkı gizlersiniz. Ve entüm te'alemun bile bile. Ve akimus salah namazı tam kılın. Bakın elif lamlı salat. Es salah. Hep o söyleniyor. Arap dilinde bir kural vardır. Elif lamlı olarak bir kelime tekrarlanırsa aynı şey demektir. Dolayısıyla akimus salah deniyorsa bizim kıldığımız namazdır. Yahudiler için de Hristiyan hepsi için aynı şey. Ve atuz zekah o zekatı verin aynı zekat. Verka'u ma'ar rakin rükû edenlerle birlikte rükû edin. Yani siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkasından ayrılmayın. Onlarla gidin namazınızı Mescid-i Nebevi'de kılın. Şimdi bu sure Medine'de inmiştir biliyorsunuz. Şimdi dedi ki Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Allahü Teala'nın Yahudi toplumuna verdiği söz ne? Hristiyan toplumuna verdiği söz ne? Çünkü bu Tevrat'tan ve İncil'den sadece Yahudiler hepsi de şey yapıyor. İsa Aleyhisselam Tevrat'ı yürürlükten kaldırmak için gelmiş bir nebi değildir. Sadece bazı haramları helal kılmak için gelmiştir. O kadar başka bir şey yok. Şeyde Ali İmran suresi 50. ayetinde ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevra ve liuhille lekum ba'dellezi hurrime aleykum diyor. Ben Tevrat'ı, önümdeki Tevrat'ı tasdik eden bir kişi olarak geldim. Buradaki bazı haramları size helal kılmak için geldim o kadar. Başka bir değişme yok yani. Şimdi burada o zaman Tevrat'taki vaat edilen şey aynı zamanda Hristiyanlar için de vaattir. Peki şimdi bugün mesela kamuoyunu meşgul eden bir olay var. İşte şeyde Kuzey Irak'ta Barzani bir şey yapacak. Referandum yapacak. Ve bu referandumu Yahudiler canla başla destekliyorlar. Niye? Kendilerine vaat edilen topraklar olarak düşünüyorlar. Tamam kardeşim, boşuna uğraşıyorsunuz. O Müslümanlara vaat edilmiştir, size değil. Siz ne zaman Kur'an'a inanırsanız o zaman sizin önünüz açılır. Onun dışında kusura bakmayın, hiçbir şey yok. Allahü Teala huvellezî ersele rasûlehu bil huda buyuruyor işte şey Tevbe suresinin 33. ayeti miydi? Bir dakika. Evet. 32. ayet. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ. 33, 33, doğru, doğru. Resulünü o hüdayla, yani Kur'an'la, doğru yolu gösteren, kaynakla, kitapla gönderen odur, rehberle gönderen odur. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَدِينِ الْحَقْ ve hak dinine gönderen odur. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ tüm dinler üzerine onu hakim kılmak için. وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ müşriker hoşlanmasa bile. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'in hakimiyeti, Kur'an'a inananların hakimiyetidir. Bunlar bunu bekliyorlar. İşte vaat edilen topraklar falan filan. Kardeşim tamam doğru ama bunun bir şartı var. Nedir o? Kısaca bir anlatabilir misin Vedat? Evet, Vedat Yılmaz'dan kısaca o vaat edilen topraklarla ilgili. Biz çok kısa, konumuz o
vaat
değil ama.
Vaat edilen topraklarla evet. Alakalı Tevrat'ta Tekvin babının 15. Tekvin kitabının 15. babında İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala Nil Nehri ile Fırat Nehri arasındaki bölgeyi senin soyuna vereceğim diyor.
Tamam.
Ancak daha sonra Musa Aleyhisselam geldiği zaman İsrailoğullarına bir şey söylüyor. Onlardan bir söz alıyor. Bu çok açık ve net aslında. Yani kesin bir vaat yok. Şartlı bir vaat var. O da şöyle. Tesniye kitabının 28. babında Allah şöyle buyuruyor. Eğer Allah'ınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim buyruklarıma uyarsanız Allah'ınız Rab sizi yeryüzündeki bütün kavimlerden üstün kılacak.
Ha, bitti işte o kadar. Bak. Liyuzhirahu aleddini kulli. Tüm dinler üzerine üstün kılacak. Ama tek şartı ne? Bu kitaba inanmak.
Bir evet, de tamam. Öteki kısmı var.
Yani bak bu iş, bak, şey, İsa Aleyhisselam'ın söylediğiyle Kur'an'ın söylediği aynı değil mi? Evet.
Yok, bu şeyde hocam, Musa Aleyhisselam'a gelen emirler.
Ha, Musa Aleyhisselam. Evet. Ben İsa diye anladım.
İsrailoğullarına
tamam.
Evet. Yine devamında şöyle söylüyor. Ama ilahınız Rabbin sözünü dinlemez. Bugün size ilettiğim buyrukların ve kuralların hepsine uymazsanız şu an şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak. Kentte ve kırsalda da lanetli olacaksınız.
Tamam. Yani dışlanacaksınız.
Evet.
Evet.
Yani şartlı bir vaat var. Öyle
şartlı bir vaat.
Mutlak bir vaat yok.
Mutlak bir vaat yok. İşte ya, o söz, verdikleri sözlerden birisi de Kur'an-ı Kerim'e inanmaktır.
Evet.
Çünkü zaten bunlarda bugün gelecek Nebi'ye inanma iman şartlarından bir tanesidir. Ama ne diyorlar? Gelmesi ne yaptı? Gecikti ama yine inanıyoruz. Allah verdiği sözü yerine getirmemişmiş. E tabi gelene inanmazsan çok beklersin. Şimdi peki inanırlarsa ne olur? Bak şöyle diyor ki Allahü Teala. Velev ennehum şeyde, bu da Maide suresinin 66. ayetinde. Hatta 65. ayetinde okuyayım. Velev en ehlel kitabi amenu. Ehli kitap. İşte burada Yahudi ve Hristiyanlar olduğu biraz sonraki ayetten anlaşılıyor. Yani o kitapta uzman olan kişiler. O kitabı da biliyor. Kitabın hükümlerini biliyor ve Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e inanmaları gerektiğini biliyor. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اَامَنُوا وَاتَّقَوْا İnanıp da kendilerini de yanlışlardan korusalar لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّيَاتِهِمْ Onların elbette ki kötülüklerin üstünü örteriz. وَلَا اَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Onları nimetlerle dolu bahçelere sokarız. Ahirette mi bu? Ahirette var zaten. Ahirette mi? Bakın soru bu. Şimdi dinleyin. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Onlar Tevrat'ı ve İncil'i tam olarak yerine getirseler, çünkü Tevrat'ta da İncil'de de gelecek Nebi'ye inanma mecburiyeti var. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّمْ ve Rablerinden kendilerine indirilmiş şu Kur'an'a inansalar لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Elbette ki üstlerinden ve ayaklarının altından, yani üstten de alttan da nimet, alttan nimet fışkırır, üstten nimet yağar. Bu dünyadayken. Minhum ummetun muktaside. İçlerinde orta bir ümmet var. Yani doğrulara uyan, Allah'ın emirlerine uyan, Kur'an'a da inanan bir ümmet, bir topluluk var. Ve kethirun minhum sa'e ma ya'melun. Ama onların çoğusu ne kadar kötü bir iş yapıyorlar. Şimdi onlarla ilgili, onlar neler yaptıklarıyla ilgili olarak bir Fatih Hoca'yı dinleyelim. Ondan sonra da esas şey, kılıçları kuşanmış olan Yahya'ya.
Evet. Hocam biraz önce Maide suresinin ayetlerini okurken en son minhum ümmetün muktaside ifadesiyle bitirdi. Yani onların içerisinden Allah'ın emir ve yasaklarının gereğini yapan bir toplulukta vardı. Esasında Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanlık tarihi boyunca hep doğru yolun temsilcileri olmuş insanlar vardı. Yani iyiler vardı, kötüler vardı ama hiçbir zaman mutlak anlamda seçkin bir ümmet yoktu. Seçkin ümmet iddiası her toplulukta vardır. Kendilerini seçkin bir ümmet olduğu iddiası. Nitekim ümmeti Muhammed de kendisini seçkin bir topluluk ilan etmiştir. Ümmeti Muhammed şöyle inanır. İnsanlık tarihi boyunca diğerlerinden biz farklıyız. Nedir bu farklılığımız? Biz toplu halde yanlış yapmayız. Biz korunmuşuzdur. Ümmeti Muhammed'in müçtehitleri bir araya gelir bir meseleyi konuştuğunda hata yapmazlar. Ortaya çıkan sonuç Allah'ın muradını yansıtır şeklinde. Esasında bu sadece bir kuruntu. Kuruntu olmasının en büyük delili Kur'an-ı Kerim'de önceki ümmetlerin yaptığı bütün hatalar gösterilirken hemen bu defa vurgu bize yöneltilir ve denilir ki işte siz böyle yapmayın. Ne demek? Siz de yapabilirsiniz. Yani seçkin olan, korunmuş bir topluluğa Allah öncekilerin yapmış oldukları hataları gösterdikten sonra siz bunlar gibi olmayın, bunları yapmayın der mi? Demez. İşte biz bugün daha önceki toplulukların yapmış olduğu ve onlar üzerinden de siz bu hatalara düşmeyin şeklindeki uyarılara genel bir bakış
Peki ben
açısı.
sana bir soru sorayım o zaman. Sen de usulle ilgili çalışıyorsun. Kur'an açıklama anlama usulü. Önceki ümmetlerden batılda ittifak eden var mı?
Batılda ittifak eden yok.
Önceki
Ha
ümmetlerden.
şey yani bir şeyin hatalı olduğu hususunda.
Yok yok. Bir batılı hak kabul ederek ittifak eden var mı?
Yani insanların içerisinde
Yok
mutlaka
yok yok.
tek de olsa.
Ümmetlerden. Mesela şimdi Musa Aleyhisselam ne yaptı şeyden? Taha suresinde var ya. Şeyden Filistin'den Mısır'dan çıktılar. Şeyi geçtiler. Kızıldeniz'i. Kendilerine kan kusturan Firavun ve hanedanının ve ordusunun boğulduğunu gözlerinin önünde gördüler. Geldiler. Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrıldı. Yani 30 günlüğüne ayrıldı da bir 10 gün daha ilave edildi. O zaman bunlar hangi şeyde ittifak ettiler?
Şirk konusunda.
Şirk konusunda. Şirk nedir? Şirk nedir? En büyük günah değil mi?
Evet.
Ne yaptılar? Bir şeyi bu apisi şeylerin Firavun hanedanının tanrısı olan apisi bu icil diyor Kur'an-ı Kerim. Bize buzağı diye tercüme ediliyor. Ama ayetlere baktığımız zaman buna buzağı değil ne genç ne de yaşını tamamlamış yani 3 yaşına girmiş değil ama genç de değil. O ikisinin ortasında bir şey olduğu anlaşılıyor ilgili ayetlerden. Ve bunlar rengini de söylüyor Kur'an-ı Kerim sarı sapsarı diye. Bunlar ne yapıyor? Sarı bir şeyi heykeli yapıyorlar. Neden yapıyorlar?
Altından.
Altından. Altının rengi ne? Sarı. Bakanın hoşuna gider değil mi? Tesürrün nazirin. Altın mesela hanımların en çok sevdiği süslerdendir. Çünkü hem değerlidir hem de bakanın hoşuna gider. Şimdi böyle bir heykel yaptıktan sonra ne dedi onların en büyük alimi?
Bu sizin ilahınız dedi.
Samiri.
İlahınız
Bu
bu.
sizin ve
Musa'nın.
Musa'nın ilahı dedi. Bunların tamamı Musa aleyhisselamın ashabı değil miydi?
Evet.
Peki Allah'ın en büyük günah saydığı şirkte ittifak etmemişler miydi?
Evet.
Batılda ittifak ediyorlar mıymış?
Evet. Ama mutlaka içlerinden onları uyaranlar da oluyor.
Ama bir tek evet. Harun aleyhisselam var.
Evet.
Orada Harun aleyhisselam Allah'ın nebisi. Bir tek o uyarıyor. Başka bir şey, başka birisi değil. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci bir nebi kaldı mı? Bakın bu Musa aleyhisselam daha ölmeden. Hayatta. Daha 40 günlüğüne ayrılmış. Bu Musa'nın ilahı unuttu. Peki bunlar batılda ittifak edebiliyor da neye dayanarak bizimkiler icma diye bir delil ortaya koyuyorlar? Ve icma diye ortaya koydukları delilin delili ne biliyor musunuz? Nisa suresi 128. ayet.
115 miydi?
115. ayet, evet. Neydi o?
Hemen yuşaklık.
Bakın şöyle bir dinleyin, dikkat edinleyin değerli izleyiciler, bakın. Ve men yuşakikir rasule. Kim Resul'den uzak kalır, yani Kur'an'dan uzak bir duruma gelir. Min ba'di ma tebeyyene lehul hak, gerçek kendisi için iyice ortaya çıktıktan sonra.
Huda.
Huda. Bu huda, yani bu rehber kendisi için iyice ortaya çıktı. Yani Kur'an'ın hak olduğuna iyice inandıktan sonra. Çünkü adam bilmeden yanlış yapabilir. Ve yettebi gayre sebilil müminin, ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse. Böyle bir adama ne dersiniz? Ne dersiniz böyle bir adama?
Bak,
Kur'an-ı Kerim'in hak ol kitap olduğu belli. Allah'ın rehberi olduğu, Allah'ın insanlar için gönderdiği rehber olduğu belli. O zaman müminlerin yolu hangi yoldur?
Kur'an'ın kitabı.
Kur'an'ın gösterdiği yoldur. Başka bir yola giren ne olur?
Kafir olur.
Kafir olur değil mi? Nuvellihi ma tevalla, yönlendirdiği tarafı onu çeviririz. Ben uslu cehennem, onu cehenneme sokarız. Peki burada icma ile ilgili bir işaret var mı? Var mı? Yani Müslümanlar batılda ittifak etmez. İslam alimlerinin ittifakı ilimdir diye bir şey var mı? İttifakı kabul edilir diye bir şey var mı? Aldıkları delil bu. Ama efendim, büyük büyük alimler, sen ondan daha mı iyi biliyorsun? Gibi bir takım duygusal şeylerle İnsanlar bir de algı, şu bu falan filan rahatlıkla kandırabiliyorlar. Bugün size deliller nedir diye sordukları zaman hemen 4 delil dersiniz değil mi? Kitap, sünnet, üçüncüsü ne? İcma. Ve icma son derece önemli bir delil. Efendim Resulullah demiş ki ümmetim dalalet üzere birleşmez. Peki hak üzere birleşir demek mi bu? Yani bu hadisin doğru olduğunu kabul edelim ki şey değildir. Ravileri sağlam bir hadis de değildir bu.
Ama şeye uyar yani Kur'an-ı Kerim'deki yani bir kişi bile olsa uyaran mutlaka olur yani. Şimdi
burada
yani.
Tamam bir tane bu şey Harun aleyhisselam var. Harun Allah'ın nebisi. O da susmuş. Bakın bu icma tanımında o da icmaya katılmıştır. Sükuti icma demiyorlar mı? Harun aleyhisselam da susmuş. O icma tanımında o da icmaya katılmış sayılır. Sesini çıkarmamış çünkü. Peki şimdi buna delil deyip de bununla bir sürü hükümler ortaya çıkarmışlardır. Bugün işte kölelik ve cariyelik konusunda icma vardır. Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı. Cariyelerin cinselliğinden yararlanma konusunda icma vardır. Kur'an'a %100 aykırı. Çocukların evlendirilmesi konusunda icma vardır bütün mezheplerde. Kur'an'a %100 aykırı. Yani %100 en küçük şey yok.
Üç talak konusunda.
Üç talak konusunda hadi bir tane bir mezhep var şey Şia'nın şeyi Caferi mezhebi var.
Onu da mezhepten saymıyoruz zaten.
Onu da zaten mezhepten saymıyorlar. Önemli sanki kendileri çok doğru yoldaymışlar da yani. Tövbe estağfurullah. Birazcık da şey var, İbn-i Teymiye var. Ondan sonra ne oluyor siz? Ne oluyor size? Bunları saymakla bitiremeyiz biliyorsunuz. Her derste saymakla bitiremiyoruz. Dolayısıyla hadi işte nedir bu? Önceki ümmetler Cenab-ı Hak boşuna mı örnek veriyor evet. bunu? Boşuna mı Allahü Teala Münafıkun suresini indirmiş? Resulullah'ın konuşmalarına hayran kaldığı kişilerin en büyük düşman olabileceğini bize bildirmiş. Boşuna mı Allahü Teala Nur suresinde Ayşe validemize yapılan iftirayı bize anlatıyor? Boşuna mı Allahü Teala şeyde Bedir Savaşı'nda ki ashabın gevşekliklerini geniş geniş anlatıyor? Boşuna mı Allahü Teala Uhud Savaşı'nda yapılan yanlışları bize anlatıyor? Nasıl oluyor ki Resulullah'tan sonra bunlar birdenbire dört dörtlük hale geliyorlar? Evet. Devam edebiliriz.
Evet. İşte önceki ümmetlere yöneltilen tüm eleştirilerde esasında bazen ima yolu, bazen de açık bir şekilde bize de mesajlar var. Siz bunları yapmayın. Yani ne demek? Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Aynı hatalara düşebilirsiniz. Mesela Ali İmran suresi 105. ayette ve la tekunu kellezine teferragu ve ihtelefu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Kendilerine açık ayetler geldikten sonra onlardan uzakta kalan ve ihtilaf çıkaranlar gibi olmayın.
Fırka fırka olanlar, evet. yani mezhepleşenler gibi olmayın.
Demek ki böyle bir ihtimal bizim için de var. Hatta bakıldığında tam da yerine oturuyor resim. Ve ulaike lehum azabun azim. Onları bekleyen büyük bir azap vardır. Ve bu azap hem dünyada bugün yaşıyoruz hem de ötede yaşanacak muhtemelen. Yine Enfal suresinin...
Ama bizimkiler hiç ahirette azap göreceklerini kabul etmezler yani.
Enfal suresinin 21. ayetinde
uydururlar.
Ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesmeun. Dinleyip anlamadıkları halde dinleyip anladık diyenler gibi de olmayın. Yani bugün Kur'an'a bakış açımız, herkes bugün Kur'an'ı okuyor, dinliyor, okuduk, dinledik deniliyor ama acaba önceki ümmetlere yapılan bu uyarı bizim için de bugün geçerli mi? Bunu da bir düşünmek lazım. Kendi kitabımız karşısındaki tavrımız düşünülerek.
Geçen de biliyorsun buraya bir grup geldi. Konuştuk. Neyse fazla ayrıntı vermeyelim. Ayeti okuyoruz. Allah'ın ayetini diyor ki sizin yorumunuz. Buyurun hadi.
Evet. Yine Ahzab suresi 69. ayette ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev Musa feberrehullahu mimma kalu. Ey inanmış kimseler, siz Musa'yı incitenler gibi olmayın. Benzer ifadeler.
Ne dediler de Musa Aleyhisselam incindi?
Evet, onu yalnız bıraktılar.
Ha, işte bu Musa'nın tanrısı, evet. O da unuttu gitti diyorlar. Evet. Bak Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrılıyor. Bak bu Musa'nın tanrısı unuttu gitti diyorlar. O bu şeyi yapıyorlar. Heykel. Musa Aleyhisselam biliyorsun çok kızdı. Şeyde ayette ne diyor? Çok üzgün yani iyi ya ve kızgın. Gadbane esifa. Çok kızgın ve üzgün olarak kavmine dönüyor. Çünkü Allah haber veriyor. Levhaları atıyor elinden. O kızgınlıkta. Kardeşinin sakalını yoluyor. Bakın Musa Aleyhisselam ömür boyu şirkle mücadele ediyor. Onu müşrik gösteriyor. Kim? Ashabı. Onlar gösterebilir ama bizimkiler asla. Bu ne demek? Garantin nerede? O zaman sürekli uyanık olmak zorundayız. Evet. Zaten ona da biliyorsunuz kötü bir şey uydurmuşlardır. O ayet anlaşılmaz. Yani ayetlerin doğru anlaşılması için de anlaşılmaması için de elden gelen yapılmıştır. Şu tefsirlerin çoğusunun görevi odur. Neymiş efendim? Musa Aleyhisselam'ın vücudunda bir şey varmış da işte bir gün banyo yaparken birisi elbiselerini almış da vücudu çıplak görünmüş de utanmış da ya Allah'ını seversin böyle şey mi olur ya? Tövbe ya. Allah burada açıkça söylüyor Musa Aleyhisselam'ın neye üzüldüğünü. Bak işte Kur'an'dan başka tarafa gidip tarihi bir takım uydurma şeylerle, doğruluğunu kimsenin tespit edemeyeceği şeylerle Allah'ın ayetlerini anlaşılmaz hale getiriyorlar. Evet.
Yani hem Musa Aleyhisselam'ın bizzat şahsı hem de tebliğ ettiği risalet görevi bağlamında onu üzme. Aynı şey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için de geçerli. Muhammed Aleyhisselam hayattayken işte Bedir Savaşı öncesindeki çekimser tavırlar, Uhud Savaşı'nda savaş esnasında Muhammed Aleyhisselam'ın talimatlarına aykırı davranma, Hudeybiye antlaşmasının yapıldığı dönemde yapayalnız bırakılması, İvk hadisesinde yaşadığı şeyler ve ayrıca Risaleti tebliğ ederken yine ona gösterilen tepkiler ve onun vefatından sonra da bu Risalet bağlamında işte bir sürü sıkıntılar esasında bu uyarının kıyamete kadar geçerli olduğunu gösteriyor.
Peki sana bir şey daha şey yapayım. Madem sen söyledin, söylediğinin şeyini ver bakalım, hesabını ver. Şimdi Allahü Teala Uhud Savaşı ile ilgili diyor ya, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ
Ali İmran 150
miydi? Evet, 150 mi?
152.
152, tamam. Bak şimdi Musa Aleyhisselam'ın ümmetiyle karşılaştıralım, tamam mı? Böyle fırsat olmuş, bu fırsatı şey yapmayalım. Diyor ki, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah size vaadini gerçekleştirdi. Yani Allah size zafer vereceğini söylüyordu şeyde. Çünkü ondan önce diyor ki in yansurkumullah fe la galibe lekum diye ayet var yani. Allah size yardımcı ederse, yardım ederse hiç kimse galip gelemez. Bir de senulki fi kulubillezine keferu rubbe bima eşriku billah. Bu kafirler müşrik olması sebebiyle kalplerine Allah korku saracağım dedi.
Bir üst ayet.
Bir üst ayette. Şimdi diyor ki Allah size vaadini gerçekleştirdi. İstehussunehu biizni. Allah'ın izniyle onları öldürüyordunuz. Yani bugünkü şeyle etkisizleştiriyordunuz. Yani hissiyatlarını ortadan kaldırıyordunuz. Etkisizleştirme çok daha açık bir ifade olur. Hatta izâ feşiltum ve tenâzeutum fil amr. Ama dağıldınız, oradaki şeyleri görünce ganimetleri birbirinizle nizaya girdiniz. Resulullah'ın emri var. Buradan bak. Allah'ın emri var. Resulullah'ın emrinden önce. Allah ne diyor? Onları diyor iyice etkisiz hale getirmeden esir almayın, ganimet almayın. Ve asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. O istediğiniz zaferi Allah size gösterdikten sonra isyan ettiniz. Kim isyan eden? Kimin ashabı bunlar?
Muhammed Aleyhisselam.
Musa Aleyhisselam'ın ashabı. Peki hangisi isyan etti? Bak ondan sonraki ayete geçelim. Ve istus'idun. Uhud dağına doğru tırmanıyordunuz. Kim? Hepsi. Ve la telvune ala ahad. Dönüp bir hiç kimseye bakmıyordunuz. Ve Resul yed'ukum fi uhrakum. Arkanızdan Resul sizi çağırıyor. Yani ayet okuyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada. Resul denmesinin sebebi o. Arkanızdan çağırıyor. اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا da birçok ayetler var şimdi aklıma hemen gelmedi. Çok sayıda ayet var. Mesela diyor Allah bak size Bedir'de yardım etti. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ Yok وَلَقَدْ neydi? وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ مَا اَنْتُمْ اَذِلَّ Bak Bedir'de zayıftınız, Allah size yardım etti. İşte birçok ayet-i kerimeyi okuyor Resulullah orada. Bak arkadan bağıran sadece Resulullah, dikkat ediyor musun? Öbür de kimdi? Sadece şeydi. Harun Aleyhisselam'dı. Peki, bak asaytum kelimesi kimin sözü? Allah'ın sözü değil mi?
Evet.
Ne demek manası?
Karşı
İsyan ettiniz. Bizde hiç kabul edilir mi ashabın böyle bir şeyi? Oduldur. Dört dörtlüktür. Resulullah zamanında münafık olanlar olabilir ama daha sonra yok. Vay be. Ne oluyor? Bu Allah'ın ayeti değil mi? Peki kendilerine göre din kuranlar Allah'ın ayetlerinin okunmasını isterler mi? Kur'an dışında sünnet diye bir kavram uydurmuşlar. Sünnet, Resulullah o anlamda hiç kullanmamıştır. Kur'an'da da o anlamda değil. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söz ve uygulamalar anlamında değil. Kendileri o anlam veriyor. O terimi kendilerinin içini boşaltıp yeni anlam dolduruyorlar. İşte bu müthiş bir algı yönetimidir. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلَ uyuyor mu? Batılla hakkın üstünü örtmeyin. Yani dışarıda çok güzel gözüken bir şey ortaya çıkarıyorsunuz. Herkesin saygı duyduğu bir kavram, sünnet. Ama içerisini kendiniz dolduruyorsunuz. Ondan sonra icma, ondan sonra kıyas. Hoppa. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra Kur'an devre dışı yepyeni bir din. Bugün işte onun cezasını çekiyoruz. Evet, devam et istersen.
Evet, yine...
Yani demek ki Kur'an-ı Kerim'de o varmış değil mi?
Evet hocam.
Yani ashab, Resulullah başlarındayken, Musa Aleyhisselam başlarında değildi. Resulullah başlarındayken yapmışlar işte bunu. Allah'ın ayetiyle sabit.
Evet, Haşr suresi 59. surenin 19. ayetinde yine وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Yani Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah böylelerine kendilerini unutturur şeklindeki ifadeler yine. Evet. Önceki ümmetler bağlamında yine bize yapılan uyarı. Bakara suresinin 104. ayetinde يَا اُلَّذِينَ اَمُنُوا لَا تَكُولُوا رَعِنَا وَكُولُوا زُرْنَا وَاسْمَعُوا Müminler bizi güt demeyin, bizi gözetleyin ve dinleyin. Yani kelimelerle, Allah'ın kitabıyla yapılan tahrif, anlam tahrifi. Bugün ümmeti Muhammed'de bunun olmadığını söylemek
biraz önce işte söylediğimiz sünnet mümkün. Kelimesi, evet. İcma kelimesi. Evet. Bundan daha büyük işte efendim ümmet sapıklık üzerine birleşmezmiş. Yanlışlar üzerine. İşte Allah isyan diyor. İşte şey Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Kendilerine ne diyor Yahudiler? Allah'ın oğulları ve sevgilileri diyor. Müslümanlar o kadar da ileri gitmiyor hiç olmazsa yani. Ama onların ne yaptığını Cenab-ı Hak bize gösteriyor.
Yine Maide suresinin mesela 77. ayeti ki benzerleri var bu ayetin. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ Ey ehli kitap dininizde aşırılık yapmayın ifadesi. Bu da yine onlar üzerinden bize yapılan uyarılar.
Yani sınırları aşmayın. Evet. Bizimkiler de aşılmış mı? Sınır diye bir şey kalmamış ki aşsın. Evet.
Ali İmran suresinin 70. ayeti. Ya ehlel kitap lime tekfurune bi ayatillahi ve entüm teşhedün. Ey ehli kitap Allah'ın ayetlerini ne diye örtüyorsunuz? Halbuki doğru olduklarına şahitsiniz. Mesela bu onlar için geçerli de, bizim için geçerli değil mi mesela? Bunu da düşünmek gerekir.
Ya işte Allah'ın ayetini okuyoruz. Geçen de olanı siz de şahittiniz, hepiniz de vardınız burada. Allah'ın ayetini okurken adam ne diyor? Senin yorumun diyor. Allah Allah. Bir tanesi İstanbul'un zenginlerinden birisi. Geçen de bana telefon açtı. Yani bir belki bir ay olmuştur. İşte yatsı hocam sizin namaz vakitleriyle ilgili şeyinize katılmıyorum. İşte yatsı namazı bu kadar olur mu falan. Tamam dedim. Aç bakayım dedim şeyi. Elinde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Aç bakayım dedim şeyi. İsra suresinin 78. ayetini açtı. Oku dedim orada. Oku oradaki mealden dedim. Okudu. O da zannedersem ki şeyden okudu. Bakın burada. Diyor ki ben de buradan okuyorum. Güneşin zevalinden öğle vaktinde Katbatya kaymasından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. O da bundan okumuştu. Çünkü mana benziyordu. Gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kıl. Gecenin karanlığına kadar ne demektir dedim. Dedi ki ufkun tamamen kararması demektir. Tamam güzel. O zamana da kadar kıl diyor. Ondan sonra ne diyor? Bir de sabah namazını kıl. Tamam. Çünkü sabah namazı şahit dedi. Ondan sonra gecenin bir kısmında da uyanarak. Demek ki gecenin karanlığından sonra yatacaksın. Uyanacaksın. Sana mahsus olmak üzere teheccüd kıl diyor. Peki dedim, buna göre dedim şeyin yatsı namazın ne zamana kadar kılınmış olması gerekiyormuş? Dedi ki, ben Ebu Hanife'nin mezhebindenim, ona uyarım dedi. Hadi buyurun. Senin görüşüne uymam. Dedim, oradaki o ayeti, o kitaba ben mi yazdım? Bak sen elindeki meali aç diyorum. Ben mi yazdım onu oraya? Canın isterse dedim. Ama şunu bil ki Ebu Hanife'nin de bu konuda bunun dışında bir görüşü yok. Ha öyleyse. Ha, ne demek ha öyleyse? Sen tanrın o mu? Evet. Ne farkı var?
Evet. Ali İmran suresinin 99. ayeti. Kul ya ehlel kitabi lime tasuddun an sebilillahi men amene tebgunaha ivecen ve entum şuhada. De ki ey ehli kitap, inanmış kimseleri neden Allah'ın yolundan engelliyorsunuz? Neden o yolda anlaşılmayacak biçimde bir eğrilik oluşturmaya çalışıyorsunuz? Üstelik bunu bile bile yapıyorsunuz.
İşte buyur bak, bile bile yapıyor. Evet.
Yine onlar için yapılan bu ikaz herhalde bizim için de fazlasıyla yapılmış.
İşte bizimkiler de bile bile yapıyor. Bu şimdi az önce konuştuğumuz namaz vakitleri konusunda evet değerli izleyiciler lütfen. Şeyler şimdi işte sosyal medya denen bir olay var. Bir karıştırın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı basın toplantılarına bir bakın. Şimdiye kadar yıllardır yaptıklarına bakın ki bizim anlattığımız şeye kadar bir tane ayet okudular mı? Bir tane hadis okudular mı? Bir bakın bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Kendi kafalarına göre din uyduruyorlar. Ama arkalarında devlet var ya, güçlü olan o. Onlar. Evet.
Evet. Ali İmran suresinin 23. ayeti ki bu kalıpta da pek çok ayet var. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkume beynehum thumme yetevella fariqun minhum ve hum mu'ridun.
Evet.
Allah'ın kitabından bilgi sahibi olanları görmedin mi? Aralarında kararı kitap versin diye Allah'ın kitabına çağrılınca onlardan bir bölümü yüz çevirerek geri çekiliyorlar.
Ya.
Bu da bizim için fazlasıyla geçerli.
Yani Allah'ın kitabına gelin diyorsun, çekip gidiyor. Bunu zaten hepiniz görüyorsunuzdur her gün. Birisine bir ayet okuduğunuz zaman kafayı çevirir gider. Hadi git. Güle güle.
Yine İbrahim suresinin 28 ve devamındaki ayetler. Elem tera ilellezine bettelu ni'metallahi küfran ve ehallu kavmehum daral bevar. Allah'ın nimetlerine karşılık nankörlük edenleri hiç görmedin mi? Bunlar kendi topluluklarını da en kötü yere sürüklerler.
Kendileri sapmıyor sadece, milleti de saptırıyorlar. Evet. Evet.
Mü'min suresi 40. surenin 69. ayeti. Elem tera ilellezine yücadilüne fi ayatillah enna yusrafun. Allah'ın ayetleri karşısında haklı çıkmaya çalışanları hiç görmez misin? Bunlar neye dayanarak halden hale giriyorlar? Ve benzeri pek çok ayet. Yani ehli kitap üzerinden veya daha önceki ümmetler üzerinden onların yapmış oldukları hayati hatalara dair vurgular. Eğer biz seçkin bir topluluk isek, ümmeti Muhammed diğerlerinden farklı ise bu tür ayetlerin bizim kitabımızda olmasının anlamı ve bizim bunları halen bugün okuyor olmamızın faydası nedir? İşte bundan dolayı da pek çok tartışmada hepimiz şuna şahit oluyoruz. Bu ayetler okunduğunda herkes ne diyor? Bunlar Hristiyanlar için, bunlar Yahudiler için, bunlar müşrikler için. Bu ayetleri niçin bana okuyorsun deniliyor. Oysa biz seçkin bir topluluk değiliz. Sadece bu bizim iddiamız. Tıpkı bizden önceki ümmetlerin kendi iddiaları gibi. Önceki ümmetlerin yapmış olduğu bütün hayati hataları yapmak bizim için de kuvvetle muhtemeldir. Evet, ben böyle bir genel giriş yaptım. Şimdi sözü tamam. Bırakıyorum.
Peki şimdi şey yapalım da birazcık Mesela bugünlerde bir toplantı var, değil mi? Bugün mü başlıyor toplantı?
Haftaya.
Haftaya mı? Tamam. Yani bu bizim bu programın yayınlandığı gün olacak olan toplantı.
Evet.
Toplantının toplantıyla ilgili yani bir işte İstanbul hukukçuları bir toplantı yapıyor. Toplantıyla ilgili bir şey yayınlamışlar. Şimdi onu bir dinler misiniz? Bir bakın bakalım muhatapları kimmiş, bir dinleyin. Bir okur musun sen?
İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından İSAR kısaca düzenlenecek bir sempozyum.
İSAR.
22, 23, 24 Eylül'de 3 gün boyunca sürecek. Sempozyumun ismi Modernleşme ve Protestanlaşma ve Selefilik, Modern İslam'ı Yorumlamada Metin ve Nas'ın Araçlaştırılması.
Bak, Modern İslam'ı Yorumlamada Metin ve Nas. Ne aklınıza gelir? Kur'an ve tabii hadisler oradaki kasıt. Evet. Araçlaştırılması ne demek? Yani ona dayanılması değil mi?
Kullanılması, istismar edilmesi anlamında. Kitabın istismar. Hani
i̇stismar mı?
Lafzı istismar ediyorsunuz.
Yani peki o anlamda tamam öyle yapalım.
Sempozyumun içeriğiyle ilgili uzunca bir açıklama var. Ben kısaca okuyacağım. 21. yüzyıl İslam dünyasında klasik fıkhi düşünme biçimini hatalı gören, fıkıh usulü geleneğini dışarıda bırakan ve genel olarak Kur'an ve sünnet naslarından dini anlamaya ve bilgi üretmeye çalışan bir yaklaşım olduğu bilinmektedir.
Evet. Bir daha oku bakalım kimi kastediyorlar.
21. yüzyıl İslam dünyasında, yani sanki bugün çıkmış bir şey gibi, klasik fıkhi düşünme biçimini hatalı gören.
Bak, klasik fıkhi düşünme biçimini hatalı gören. Yani sünni, şii mezhepleri. Evet.
Fıkıh usulü geleneğini dışarıda bırakan.
O geleneği dışarıda bırakan, evet.
Ve genel olarak Kur'an ve sünnet naslarından dini anlamaya.
Kur'an ve sünnet naslarından dini anlamaya, evet.
Ve bilgi üretmeye çalışan bir yaklaşım olduğu bilinmektedir.
Ya ne kadar büyük günahmış değil mi? Kur'an ve sünnet naslarından dini anlamaya çalışanlar bilinmektedir. Hepiniz bunu biliyorsunuz, bu suçluları. Devam et.
Bu anlama biçimini Metin İslamcılığı olarak nitelemek mümkündür.
Metin İslamcılığı. Yani az önce sen metin istismarı demiyorlar. Bak sen öyle şey yaptın. Metin İslamcılığı diyorlar. İstismar değil yani. Evet.
Dini bu şekilde anlama ve yorumlama biçimi modern dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte Müslümanların bütünüyle yabancı olduğu bir zihniyet değildir.
Bütünüyle yabancı olduğu bir zihniyet değildir. Yani buna benzeyen şeyler var bütünüyle.
İslam tarihi içerisinde işte bu sapıklardan vesaire bahsetmiş. Ehli hadis ve selefiye özellikle buna örnek olarak verilmiş.
Ehli hadis ve selefiye. Evet.
Evet. Geçmişten günümüze uzanan bu düşünce biçimleri arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte hepsi özünde İslam'ın temel kaynaklarına dönme ve kaynağın tekliği iddiasında birleşmektedir.
Ne büyük günahmış ya. Kaynağın tekliği.
Bu iddia kime ait şimdi?
Bak görüyor musun? Bak Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala neler söylüyor. Bunlar ne yapıyorlar Kur'an'ı? Dışlıyorlar. Evet. Devam
Bugün
et.
Metin İslamcılığı olarak nitelenebilecek bir zihniyetin...
İshar. Bak aklınıza toplayın. İşte bu program yayınlandığı gün şey yapılacak, arzu eden de gidip dinleyebilir ya da şey yapabilir, İSAR. İslam?
İstanbul Araştırma ve Eğitim.
İstanbul Araştırma ve Eğitim, evet.
Bugün metin İslamcılığı olarak nitelenebilecek bir zihniyetin revaçta olduğu akımlar, fıkıh usulü düşüncesinden uzaklaşma, geleneği...
Fıkıh usulü düşüncesi, yani icmai delil saymayacaksınız, kıyas saymayacaksınız. Bugünkü anlaşılan şekilde... hadisleri çünkü kendi kafalarına göre bir şekil veriyorlar. Kur'an'ın üstüne geçiriyorlar. Onu saymayacaksınız. Evet.
Geleneği değersizleştirme ve fıkıh mezheplerini İslami kaynakları anlama, yorumlama ve sıhhatli bir şekilde yaşamanın meşru vasatları olarak görmeme hususunda ortak kanaat arz ederler.
Tabii. Biz mesela ne yapıyoruz? Sünni ve Şii hiçbir ayrım yapmaksızın bir mezheplerin tamamını ne yapıyoruz? Reddediyoruz. Niye? Niye reddediyoruz? Söyle bakayım. Niye reddediyoruz?
Sırf muhalefet.
Allah emrettiği için. Allah emrettiği için değil mi? Ne diyor Allah-u Teala? İnnellezîne En'am 159 muydu? İnnellezîne ferrakû dînehum. ve kânu şi'an, dinlerini bölük bölük yapıp böyle fırka fırka, grup grup, işte efendim Şii Sünni, Hanefi Şafii Maliki. Ve Şii'an dedi ne? Onların etrafında, Ebu Hanife'nin etrafında toplanmış, İmam Şafii'nin etrafında toplanmış, işte şunun bunun neyse. Ne diyor Allah ondan sonra? Leste minhum fi şeyin. Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. Biz işte Allah'ın bu emrine uyuyoruz. Onlar da niye bu emre uyuyoruz diye onu tenkit ediyor. Esinler bakalım. Elbette ki Cenab-ı Hak bunlara dünyada da ahirette cezalarını verecek.
Hocam tek kaynak olduğu iddiası deniliyor. Yani bu tek Allah'a karşı yapılmış bir savaş ilanı değil mi? Bu tek kaynak ifadesini kullanan Allah değil mi hocam? Ya bu nasıl bir şeydir yani?
Yani ya mesela neydi o şey? Tek kaynak olduğu iddiası. Şeyi bir okusana bu Maides. Maides.
Bir giriş yapayım mı istiyorsan?
Evet, giriş yap.
Evet, şimdi yani tabii ki bizim bu toplantıyı yapmamızın ana gayesi burada biraz önce okunan şey değil. Biz başta da ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de önceki ümmetler üzerinden yapılan uyarılara odaklanmaya çalışıyoruz bugün. Ve alt başlığımızda kitaba davet. Bu kitaba davet derken de kastettiğimiz şuydu. Cenab-ı Hakk'ın zamanında Yahudileri, Hristiyanları kitaba davet etmesiyle ilgili hususlardır. Yani esas kastettiğimiz, üzerine durmak istediğimiz buydu. Şimdi biraz sonra ayetler göreceğiz. Cenab-ı Hak işte gerek Yahudiler olsun, gerek Hristiyanlar olsun, onlardan bir iddia sadır olduğunda onları kendi kitaplarına davet ediyor Allah. Yani diyor ki bir şey mi söylüyorsunuz? İspat için getirin bakayım elinizdeki kitabı. Görelim var mı yok mu? Yani tırnak içerisinde metin İslamcılığına yöneltiyor Allah onları. Yani diyor ki getirin bir bakalım yani. Hani ayet kitabınızda ne var bu konuyla?
Bunlar da kimi tenkit ediyorlar?
Yani şimdi dediler ki kitap ve sünnetten dini anlamaya çalışanlar diye bir ifade geçti. Yani siz kitap ve sünnetten dini anlamaya çalıştığınızda onların tabiriyle metin İslamcısı oluyorsunuz.
Ama o tek kaynak dedi. Peki, sadece Kur'an dedi. Biz, elhamdülillah biz onu yapıyoruz.
Ne yapmanız lazım? Kitabı da sünneti de şöyle bir geri planı bırakacaksınız. Öne kendinize kitap ve sünnetin dışında...
Yok sünnet de bırak kitap. Çünkü
yani
onlar
onu da kastediyorlar evet. Yani. Yani ben onların şeyinden evet. Söyleminden yola çıkarak söyleyeyim. Bir haksızlık olmasın. Yani kastettikleri fıkıh usulünü, fıkıh külliyatını dikkate alın. Çok sık vurguladıkları yine bir husus var. 14 asırlık gelenek diyorlar. Boşuna durmuyor. Siz 14 asırdır Müslümanlar tarafından ortaya konulmuş algılama biçimlerini devre dışı bırakarak Kur'an diyemezsiniz, sünnet diyemezsiniz. Onların algıladığı şekilde Kur'an sünnet deyin. Yani size fıkıh mezhebinin, işte Hanefilerin, Şafilerin, Malikilerin, Hanbelilerin veya Ehl-i Sünnet dışı işte Caferilerin anladığı şekilde Kur'an'ı anlayın. Onların anladığı şekilde sünneti anlayın. Yoksa kendiniz çıkıp bugün Kur'an'da böyle bir şey var demeyin. O zaman ne olursunuz? İşte metin İslamcısı olursunuz. Peki Kur'an-ı Kerim'e gittiğimizde biz böyle bir şeyin olduğunu görebilecek miyiz? Bizim temel meselemiz bu. Geçen hafta okuduğumuz bir ayet vardı. Burada bir örnek vermiştik. Ali İmran suresinin 93. ayeti. 3. sure 93. ayet. Orada İsrailoğullarının bir iddiasına yer veriyor Allah. Bir iddiaları var onların. Demişler ki, şöyle demişler 93. ayette. Estağfirullah. Kullu ta'ami kana hillan li bani İsrail illa ma harrama İsrail ala nefsihi min qabl an tunzila at-Tevra. Demişler ki İsrailoğulları zamanında İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın Tevrat inmeden önce kendisine haram kıldıkları hariç bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldir. Böyle bir iddiaları var. Helaldi veya helaldir. Ona daha sonra başka bir derste inşallah detaylı dururuz. Peki tamam, İsrailoğullarının bütün yiyecekler helalmiş. Bu iddiayı neyle temellendirmeleri lazım?
Tevrat.
Hayır, metin İslamcısı olurlar o zaman. Demeleri lazım ki bu Kur'an'ın indindiği dönemden Tevrat'ın indirilişi arasında ne kadar süre fark var?
14 asırdan fazla değil mi?
2000 sene gibi bir fark yani, var yani.
Yani 20 asır.
Yani 20 asırlık bir fark. Demeleri lazım ya, 20 asırlık bir gelenek var. Yani 20 asırdır hahamlar, şunlar, bunlar yani oluşturmuşlarsa bunu dikkate almamız lazım.
Cenab-ı Hak o zaman istersen hayır. Bak şimdi şey yapsın. Vedat tamam, bir söylesin onu.
Ben ona açık kapı bırakarak
tamam, bırak, şimdi ha.
Ona. Cenab-ı Hak da diyor ki bakın. Kul. Sen de ki. Kime diyor? Resulullah'a değil mi? Sen de onlara de ki fe'tu bit tevrati fetluha in kuntum sadikin. Bakın bir iddiada bulundunuz. Eğer doğru söylüyorsanız getirin Tevrat'ı, okuyun bakalım onu. Var mı bu iddia orada, yok mu?
Bu kadar.
Tek kaynak bakın, iddiası
tek Allah'a kaynak ait iddiasını işte. Allah haşa Allah. Değil mi? Yani onlara şey yapıyor. Ya
bu iddianın sahibi Allah'mış.
Yani. Cenab-ı Hak iddiada bulunmaz, kural koyar.
Evet. Kural da bu. Getirin kural kitabınızı. Bu. Getirmeleri gereken kitap ne? Tevrat. Kaç yıl önce inmiş Tevrat? Bu ayetlerin nüzulünden yaklaşık 2000 yıl önce. Yani 20 asır önce değil mi?
Yani 14 asır daha az. 20 asırlık
geleneği Allah yok sayıp onları ilk kaynağa gönderiyor. Getirin Tevrat'ı, fetluha, onu okuyun. İn kuntum sadıkîn. Eğer sadıksanız, doğru söylüyorsanız. Peki Tevrat'ı getirdiklerinde ne göreceklerdi? Haramlar Allah tarafından konulmuş. Öyle İsrail, Yakup aleyhisselam falan tarafından değil. Femen iftara alallahil kezeme min ma'li zelik. He, Tevrat'ı getirip de bu haramların kaynağının kim olduğunu göreceksiniz. Hala 20 asırlık gelenek, 14 asırlık gelenek diye diretirseniz فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ işte o zaman zalimler siz olursunuz diyor Allah. Bakın direkt Allah onları kendi kitaplarına davet ediyor. Başka bir şey değil. Şimdi bir örnek daha var elimizde. Maide suresinin 43. ayeti. Bu ayette çeşitli vesilelerle bizim derslerimizde çok sık okuduğumuz ayetlerin başında geliyor. Yahudiler biliyorsunuz kendi işte aralarında bir zina olayı meydana gelmiş. Bunun cezasının ne olacağı konusunda Resulullah'a geliyorlar. Diyorlar ki yani sen de işte yeni bir Resulsün. Bize bu konuda bir şey var mı? Hani bir hüküm. Şöyle şöyle bir olay geldi, bir çözelim. Allah da 43. ayeti indiriyor. Maide suresinin 43. ayetini şöyle buyuruyor. Bakın dikkat edelim buraya da. Diyor ki Allah. Ve keyfe yuhakkimuneke. Direkt Resul'e hitaben. Onlar nasıl seni hakem tayin ederler ki bu konuda? Nasıl seni hakem tayin ediyorlar? Niye? Ne var bunda? Hakem tayin edebilirler. Edebilirler ama ve indehumut tevratu. Tevrat onların yanında varken hala sana nasıl gelip bize hakem ol, bize hakem ol diyorlar?
Hem de inanmıyorlar.
Ama daha da ilerisi var. Fiha hukmullah. İşte sordukları konuda ellerinde bulunan Tevrat'ta Allah'ın hükmü varken ona rağmen niye gelip sana seni hakem tayin ediyorlar ki bunlar? Yani zina cezası ne? Aç Tevrat'ı bak diyor Allah. Onu gördüğün halde ve bak fiha hükmullah diyerek o anda Tevrat'ta bulunan zina cezasının Allah kendi hükmü olduğunu da ne yapmış oluyor burada?
Tasdik.
Kabul ve tasdik etmiş oluyor. Böyleyken durum nasıl onu bırakıp da siz Resul'ü hakem tayin ediyorsunuz? Sonra sümme yetebellevne mimma lidalik. Sonra Resul diyor ki Tevrat'ta ne diyor bu konuda Allah'ın hükmü? Şöyle şöyle. Onu söylüyor. Onu da kabul etmiyorlar. Sümme yetebellevne mimma lidalik. Sonra ondan da yüz çeviriyorlar. Çünkü onların dertleri Resul'ün vereceği Allah'ın hükmüne aykırı bir hüküm olmasıydı. Onu bekliyorlardı.
Peki onlar Yahudiler Tevrat'a göre mi amel ediyorlardı o zaman?
Hayır işte Tevrat'a göre amel etseler Allah diyor ki hükmü orada var.
İşte onlar da bugünkü o tabii az ki, önceki konuşulan kişiler şimdi, gibi yapıyorlardı.
Evet, bir sonraki ayet 44. ayeti okuyalım Maide suresi. Bakın Allah diyor ki inna enzelne tevrate. Tevrat'ı biz indirdik. Fiha huden ve nur. Onda bir hidayet, bir nur vardır. Hala bakın. Bu ayetin indiği dönemde bile Tevrat için Allah bu hükümleri kullanıyor. Yahkumu biha. Bakın Tevrat'la hükmederlerdi. Kimler? Ennebiyyûnellezîne eslemû. Allah'a teslim olmuş olup bütün nebiler Tevrat'la hükmederlerdi diyor bugüne kadar.
Kendi kafalarıyla değil.
Kendi kafalarına göre değil. Geleneğe icma, göre değil.
İcmayla değil. Şuna buna göre kıyasla falan değil.
Allah'ın hükmüyle. Sadece onlar mı? Yok. Diyor ki verrabbaniyyûn. Kendini Rabbe adamış. Rabbim ne derse odur diyen insanlar da Tevrat ne derse odur diyorlardı zamanında. Vel ehbaru, onların ilim adamları. Onlar da diyor bilim adamları Tevrat'la hükmederlerdi. Dolayısıyla sizin bu ayet indiği dönemde İsrailoğullarının ne yapması gerekirdiğine Tevrat'la değil mi hükmetmeleri gerekirdi. Peki sadece onlar mı? Hemen bir yan sayfaya geçelim, elimizdeki Mustafa göre konuşuyorum. 47. ayet var. Hani hep Yahudilere mi bu eleştiriler? Yok. Cenab-ı Hak 47. ayette de diyor ki: "Vel yahkum ehlul İncil bima enzelallahu fi." İncil ehli de, yani İncil'i bilenler değil mi? Hristiyanlar, onların uleması. Onlar da İncil'de Allah'ın indirmiş olduklarıyla hükmetsinler. İncil'de Allah'ın hükümleri neyse onu alsın, tatbik etsinler. Ne olur tatbik etmezlerse, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ, kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, فَاُولَٰيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
Bak, bak, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْاِنْجِيلِ demedi, değil. Dikkat ediyor
Allah'ın
musun?
Allah'ın indirdiğiyle.
Allah'ın indirdiği dediği zaman Kur'an'da girer mi?
Tabii ki. Şimdi işte hocam, ona da gelelim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeleri gerektiğini. Sonra ben sözü onların da hani Tevrat ve İncil'i nasıl devre dışı bıraktıklarını açıklaması için Vedat Hoca'ya bırakacağım. Şimdi 68. ayet var bir de Maide suresinde.
İşte bunu çok iyi dinleyin. Evet. Bu çok önemli.
Bu bana da hani bizim çeşitli vesilelerle okuduğumuz ayetlerin başında gelir. Şimdi 68. ayette bu sefer Allah ehli kitaba, yani hem Tevrat'a hem İncil'e hakim olanlara, onlara yönelik bir hitapta bulunuyor. Diyor ki: "Kul, Resulullah de ki, ya ehlel kitap, ey kitap ehli, kitap konusunda uzman olanlar, kitabı bilen insanlar, elinde Tevrat, İncil bulup da onu okuyan, anlayan, ondan Allah'ın hükümlerini bulan insanlar, lestum ala şeyin, sizin hiçbir temeliniz yoktur. Siz hiçbir şey üzerine olamazsınız. Ne yapmadıkça? Hatta tukimut tevrate vel incile. Tevrat'ı ve İncil'i ikame etmedikçe, yani ayağa kaldırmadıkça, onunla hükmetmedikçe sizin hiçbir temeliniz olamaz." Bakın, 20 asır önce indirmiş olduğu kitabı yeniden ayağa kaldırmalarını bekliyor Allah. Böyle yapmazsanız diyor, siz hiçbir şey değilsiniz, sıfırsınız.
Yani gelenekten, mezheplerden bahsetmiyor değil mi?
Bırakın geleneği diyor. Şunu
efendim,
bırakın.
Katolikliktir, protestanlıktır, bilmem
evet,
ne falan.
Tevrat'ı ayağa kaldıracaksınız, İncil'i ayağa kaldıracaksınız. Ama yetiyor mu? Yok. Ve ma unzile ileyküm min rabbiküm. Ve zamanında Tevrat nasılsa, zamanında İncil nasılsa, bugün de Allah'ın indirdiği olan bu kitabı da uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz sizin. Yani Tevrat'ı kaldırın, uygulayın. İncil'i kaldırın, uygulayın. Ama Kur'an'ı da uygulayacaksınız. Kur'an'a da biraz önce yine dersin başında okunan ayet vardı. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Şu an sizin elinizde, önünüzde hazır bulunanı, bulunan bütün kitapları tasdik eden bu kitaba da inanacaksınız dedi Allah.
Zaten ona inanmazlarsa evet, Tevrat'a inanmış olmazlar ki, İncil'e inanmış
yani
olmazlar.
Yani bakın, Allah ne yaptı? Hiç başka bir şeyden falan bahsettirmedi. Aman efendim, bu kadar işte o alışmış, oluşmuş gelenek vardı, bu kadar kitap var, biz bunları yok mu sayacağız?
Evet, yok
metin
sayacağız.
Metin İslamcısı mı olacağız?
Evet, metin değil İslamcısı
hani,
olacağız.
Kaynak olarak kitaba mı gideceğiz? Evet diyor Allah, öyle yapacaksınız. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı uygulamadıkça sıfırsınız, hiçbir şey değilsiniz.
Tamam.
Öyle mi peki? İşte öyle olmamış. Öyle olmadığını da hani son bir ayet okuyarak bırakayım ben. Hemen bu 67. ayetten 2 ayet yukarı çıkalım, 65. ayete. Hani böyle yapmamışlar Yahudiler de Hristiyanlar da. Çünkü Allah diyor ki, ya yok, hatta bir ayet öncesiymiş, 66. ayet. Velev ennehum ekamut tevrate. Eğer onlar gerçekten Tevrat'ı ikame, yani uygulasalardı, Tevrat'ı diri tutsalardı, vel inciyle, İncil'i de, ve ma unzile ileyhim min rabbihim, şu anda indirilmiş olan bu kitabı da, Kur'an'ı da, bunlar gerçekten uygulasalardı ne olurdu? لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ. Nimetlere boğardım diyor Allah yani. Altlarından, üstlerinden nimet yağardı. Yağdı mı? Yağmadı işte. Bakın hala bugün arz-ı mevut diye bir şeyin peşinde koşuyorlar. Vaat edilmiş topraklar. Çok beklersiniz. Yok öyle bir şey. Allah vaat edilmiş toprakları, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı hakkıyla uygulayana vaat ediyor. Sen kendi kitabını, yani bırak onlar Kur'an-ı Kerim'i, kendi kitabını uygulamıyorlar. O zaman hiçbir şey beklemeyecekler Allah'tan. Böyle bir vaat yok. Peki nereden biliyoruz kendi kitaplarını okumadıklarını? Şimdi işte onu göreceğiz. Yani bugün için Tevrat, veya İncil Yahudi ve Hristiyanlar için bir kaynak mı? Bir hukuki bir kaynak mı? Dini bir kaynak mı?
Ya da eskiden de Kur'an-ı Kerim indiği zaman Tevrat'ı, İncil'i kaynak sayıyorlar mıydı bunlar?
Evet.
Evet. Yahudi geleneğinde ittifakla kabul edilen bir şey vardır ki, yani onların kendi aralarındaki bir icması vardır ki, o da Musa Aleyhisselam'a yazılı olarak kayıt altına alınan Tevrat'ın dışında bir de sözlü, yani yazıya geçirilmemiş bir Tevrat indirilmiş.
Bu bize çok ilginç geldi. Hiç duymamıştık böyle bir şey.
Evet, yani bu sözlü olan Tevrat, Yahudi geleneğine göre yazılı olan Tevrat'tan çok daha üstün bir özelliğe sahiptir. Çünkü onlar bunu bir takım örneklerle dile getiriyorlar. Diyorlar ki yazılı olan herkesin gözü önündedir. Sözlü olan ise gizlidir. Gizli olan her zaman daha değerlidir diyorlar.
Tabi istedikleri üç kağıtçılığı yapmalarına müsaade eder. Elbette değerlidir.
Ve onlar bunu şu şekilde, sözlü Tevrat'ın aktarımını şu şekilde dile getiriyorlar. Diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a bu indi, sözlü olan Tevrat. Musa bunu Yuşa'ya aktardı. Yani Yeşu bin Nun onlara göre. Ona aktardı, o da daha sonra hakimlere aktardı. Daha sonra onlar da diğer İsrail ulemalarına aktardılar ve aktara aktara sözlü bir şekilde günümüze kadar ulaştı diyorlar. Ancak bu sözlü olan Tevrat'ın yazıya geçmesi kısmı çok çok sonraları oldu. Yani Tevrat'ın indirilmesinden yaklaşık 1500 sene, 1600 sene sonra meydana geldi. İlk defa milattan sonra 3. yüzyıllarda yazıya geçmeye başlandı. Bir takım endişelerden yola çıkarak. Çünkü mabet vesaire yıkılınca İsrailoğullarının dağılmasıyla birlikte Talmud'un unutulması endişesi ortaya çıkınca yazıya geçirilmesi gerektiğini düşündüler.
Yani o ana kadar ellerinde tek yazılı şey Tevrat.
Tevrat, evet. Çünkü yazıya geçirilmesi sözlü Tevrat'ın onlara göre çok büyük bir suçtu. Yazıya geçiriliyor ve milattan sonra 7. yüzyıl gibi bu tamamlanıyor. Yani bugün yaklaşık 20 cilt gibi bir müktesebattan bahsediyoruz. Şimdi sözlü Tevrat...
7. yüzyıl dediğiniz Resulullah Nebi olduğu yıl.
Evet, yani asır tamamlanması, yani. Asır. Yazıya geçirilmesi işlemi o zamanlarda...
7. asırda çünkü
tamamlanıyor.
Şey yapmış, evet.
Şimdi sözlü Tevrat'ın otoritesi, yazılı Tevrat'ın otoritesinin çok çok üzerinde bir otorite. Çünkü onlara
i̇şte asıl
göre...
Asıl mühim olan bu. Yahudilere göre Tevrat esas mı?
Hayır.
Kesinlikle değil.
Sünnet-i kadiyatın
alim. Ya o hani yazılı Tevrat ve sözlü Tevrat'ı hani bizim terimlerimizle kullanacak olsak ne deriz?
Sözlü Tevrat'a ne deriz?
Ne karşılıyor?
Yani vahyi metlu.
Metlu yani yazılan gayri ve metlu. Okunan, yani namazlarda ibadet olarak okunan vahiy yani Tevrat. Sözlü Tevrat dedikleri
vahiy gayri metlu yani okunmayan vahiy. Yani ibadetlerde
nedir o?
Tevrat dışında yapılmış ikinci
yani hadis. Zaten söz hadis kelimesinin şeyidir.
Şimdi, İbadetlerde okunan vahiy.
Yani mesela bugün Yahudiler namaz kılarken neyi okuyorlar?
Tevrat'ı okuyorlar. Yazılı hangisini? Olan Tevrat'ı okuyorlar.
Yazılı olan yani indirilen Tevrat'ı okuyorlar.
Ama kaynak olarak?
Kaynak olarak neyi kullanıyorlar?
Yani hükümlerin kaynağı olarak sözlü Tevrat otoritedir tek başına. Çünkü şöyle bir örnek verirler. Diyorlar ki eğer siz yazılı olan Tevrat'taki hükme bakıp da hüküm verecek olsanız gözü yaralanan bir kişinin, gözü çıkan bir kişinin de ceza olarak gözünü çıkarmanız gerekir. Oysa ki sözlü olan Tevrat'tan biz anlıyoruz ki göze gözden kasıt, göze karşı göz diyetidir diyorlar. Siz kalkıp da yazılı Tevrat'a göre hüküm vermeye kalksanız yanlış bir hüküm vereceksiniz. Dolayısıyla sizin o hükmü anlamanız için sözlü Tevrat'a bakmanız
Açıklamayı
lazım.
Açıklamayı o yapıyor.
Evet.
Yani. Bugün peki bu bizde ne diyorlar?
Kitab-ı sünnet açıklar.
Resulullah kitab-ı sünnet açıklar. Ondan sonra da mesela şimdi İmam Şafii'nin sözü gerçekten öyle büyük yanlışlar yapmıştır ki inanılması mümkün olmayan şeyler. Efendim o fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama arzu edenler bizim Süleymaniye Vakfı sitesinde İmam Şafii'nin hikmet anlayışı yazısını okurlarsa görürler. Diyor ki işte sünnet sünneti Kur'an Kur'an'ı nesheder. Kur'an sünneti sünnet Kur'an'ı neshetmez. Yani yürürlükten kaldırmaz manasında kullanıyor o. Kur'an-ı Kerim'deki manasıyla kullanmıyor. Kullanamaz zaten. Öyle kullansa öyle bu kelimeyi söylemesi mümkün değil. Yani diyor ki, Kur'an sünneti neskeder dersek ne olur? Allah muhafaza. Rejim cezası elden gider. Çünkü Kur'an'da rejim cezası yok. Zina edene taşlayarak öldürmek yok. Efendim diyor, faiz konusu ne olacak? Faizi öyle bir şekilde yapılandırmıştır İmam Şafii. Hiçbir ayet yoktur. Resulullah'ın faizi tanımlayan asıl hadisleri yoktur. Altı malla ilgili hadisi almış, onu merkeze koymuş. Altı malla ilgili hadis insanların çeşitli algı yönetimiyle faize gitmelerini yasak şey yapan, engelleyen hadistir. Öyle bir faiz sistemi oluşturmuştur ki onun o faiz sistemine göre siz bugün bankalarda sadece şunu yapabilirsiniz. Size kredi verirken ben borç verdim demez, bu parayı sana sattım dedi mi bitti. Faiz diye bir şey kalmaz. Görüyor musunuz? Evet. E tabi ben faizi devam ettirmek isteyen bir kişi Kur'an-ı Kerim'in faizle ilgili ayetlerinin okunmasını kabul eder mi? Bu mezheplerin tamamını getirin bugün. Dünyanın en rahat işleyen faizli bankasını kurarsınız. Bu mezheplerin tamamına göre de faiz olmaz. E tabii ki bunlar bu faizden yararlanan kişiler bu Kur'an-ı Kerim'in ortaya konmasını asla istemezler. Ama Kur'an-ı Kerim milyarda bir oranındaki faize bile müsaade etmez. Ne diyor? Ve in tubtum felekum ruusen valikum. Faizden tevbe ettiğiniz zaman ana malınız sadece siz. Ne verdiysen onu alırsın. Bir kuruş fazla alamazsın. Ama öbüründe bunların hepsi kaybolmuştur. Evet, devam et.
Profesör Doktor Baki Adam, dinler tarihi profesörü. Yahudi kaynaklarına göre Tevrat isimli kitabında, bu doktora tezi çalışması aynı zamanda.
Sözlü, bu sahanın en önemli uzmanlarındandır. Evet.
Sözlü Tevrat'la ilgili şunları söylüyor. 167. sayfada. Rabbilerin oluşturduğu sözlü Tevrat, yani Yahudi din adamları tarafından oluşturulan sözlü Tevrat, yazılı Tevrat'ı çepeçevre kuşatmıştır. Öyle ki artık herkesin sözlü Tevrat'ı aşarak yazılı Tevrat'a ulaşması, onu kendi aklı ve bilgisiyle yorumlaması imkansız hale gelmiştir.
Bitti.
Yazılı Tevrat'ı yorumlamak sadece Rabbilere aittir. Rabbani zihniyete göre geleneksel Tevrat'ı aşarak hiç kimse yazılı Tevrat'a doğru bir mana veremez.
Bugünkülere benziyor değil mi?
Aynı hocam.
Aynısı.
Okumayın siz, anlamazsınız.
Aynısı.
Kur'an'ı anladığını düşündüğünüz insanların kitaplarını okuyun.
Evet.
Sözlü Tevrat'ın sistemleştirilip kurumsallaşmasından sonra yazılı Tevrat yorumlanabilir bir metin olmaktan çıkmış, ibadette okunan bir kutsal dua kitabı haline gelmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i namazda okuyun. Cuma geceleri ölülere bir Yasin, bir Tebarek yeter, yani başka bir şey gerek yok.
Can bir de şeyle musiki eşliğinde, Allah'tan bize saz çalmıyorlar ama saza hiç gerek yok ki. Kur'an-ı Kerim'i öyle bir musikiyle okuyorlar ki sen en iyi Arapça bilen bir kişi olsan bile kendini manaya veremiyorsun.
Bundan sonra artık tek nas kaynağı sözlü Tevrat olmuştur. Yeni ortaya çıkan bir meselenin çözümü yazılı Tevrat'tan değil, sözlü Tevrat'ta aranmıştır. Rabbani Yahudilikte herhangi bir meselede hüküm verme hususunda ilk ve son söz sözlü Tevrat'ın olmuştur.
Peki işte sözlü Tevrat. Tevrat, evet. Bugün de ne diyorlar bizde? Es-sünnetu kadiyetun alel kitab. Sünnet kitabın üzerinde hakimdir. Mesela az önce şey yaptık size, İmam Şafii örnek verdik. İmam Şafii diyor ki Kur'an sünneti neskedemez diyor. Sünnet de Kur'an'ı neskedemez. Yani yürürlükten kaldıramaz. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası yokmuş. Güzel. Ama ondan sonra bir hadisle 3 tane ayeti neskediyor aynı yerde. Hani sünnet Kur'an'ı neskedemezdi? Nasıl olsa millet sorgulamıyor. Benim aklım ermiyor ya. Ya bu kadar üniversiteler, bu kadar medreseler yıllarca insanların zihinlerini donuklaştırmak için mi çalışıyor? Ya bu ne biçim bir şey ya? Bakın bir işte ben İstanbul Müftülüğü'nde fetvayla görevlendirildiğim zaman baktım ya ben bu işin içinden asla çıkamam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Selahattin Kaya da İstanbul müftüsü olmuştu o sıra. Gerçi ondan önceki müftü Abdurrahman Güzel Yazıcı zamanında fetvayla görevlendirmiştim. Ama o vefat etti kısa sürede. Allah rahmet eylesin. Şimdi o zaman ben baktım. Tabii 25 yaşındayım daha. Ya ben bu işin içinden çıkamam, nasıl çıkacağım? Selahattin Hoca'ya dedim, ya hocam bir heyet kuralım. İstanbul'da meşhur hocaları çağırdık istişare yapmak için. Hepsini bugün tanırsınız. İsimlerini söylemeyeceğim çünkü arkası tenkit biraz ağır gelecek onun için. Şimdi orada toplaştık, konuşuyoruz. Hocalardan birisi dedi ki, şey yapın dedi, soruları hazırlayın, gelelim cevap verelim. Ama şimdi bu o hocanın adını söyleyeyim. Hayrettin Karaman Hoca o sıra dedi ki, güldü. Ya abi dedi, sen ne yapıyorsun dedi. Sen bunları lise öğrencisi mi zannediyorsun dedi. Sen geleceksin, evet hayır cevap vereceksin. Ya dedi, bak bunlar bize öyle bir soru sorarlar ki bir yıl işin içinden çıkamayız dedi. Ama anlamadı. Çünkü onlar öyle yetişmişler. Medresede soru sormak büyük ayıptır. Ben Erzurum'da talebeyken de Arapça öğrenmek için medreseye giderdim. Baştan bir iki kere soru sordum hocaya, baktım ki fena halde rahatsız oluyor, bir daha da sormadım. Öğrenci soru sormazsa ne olacak? Neyse. Ondan sonra heyet iki seneden fazla çalıştı. Orada iki hoca dediler ki biz daha gelmeyeceğiz. Çünkü iki sene içerisinde iki tane problemi ancak halledebilmiştik. İki soruya ancak cevap verebilmiştik. Her ay toplanıyor. Gene diyor, ben zannetmiştim ki siz şöyle 100 kadar soru şey yapacaksınız, geleceğiz. Helal, haram, evet, hayır cevap verip gideceğiz. Ama öyle değil ki. Bizim bütün vaktimizi alıyor burası. O sırada hocalardan bir tanesi Haseki Eğitim Merkezi'nde hocalık yapıyorlar. Ya hocam dedim, orada eğitim dili Arapça. Bu talebeler Türk. Türkiye hiç ilim Arapça anlatılır mı? E öğrensinler. Tamam, Arapça öğretin. Hiç problem yok. Ama bunlar size nasıl soru soracak? Talebe her şeyi sorması gerekmez dedi. Ha öyle mi hocam? O zaman çok güzel bir yola girmişsiniz. Devam edin dedim. O gün bugün devam ediyorlar o yolda. Tabii ki sorgulayan bir adam çıkmaz ki onların içinden. Evet. Devam et bakalım. Bu kadar değil. Bir de bir icmanın da bir şey. Şimdi bu sünnetin karşılığı Yahudilerde Talmud. Ha bir de şurada bir toplantı yapmıştık. Şeyden Tübingen Üniversitesi'nden ve Almanya'nın değişik yerlerinden çok sayıda da papaz gelmişti buraya. Bir arkadaşımız o başkanlarına şunu sordu. Dedi ki, sizin açınızdan Tevrat ve İncil ne ifade eder dedi. Başkanları dedi ki, Richard Pusay'dı başkanları. Bize göre Tevrat ve İncil birer kutsal metindir. Sadece saygı değer bir yerde. Yani asılacak bizdekiler gibi evin güzel bir yerine. Ama bizim için dinin kaynağı Tevrat İncil değil. Konsil kararlarıdır. Şimdi konsil kararlarını bir anlat bakalım ki bizimkilerin icma dedikleri şeyin kaynağı o mu değil mi?
İsa Aleyhisselam'ın kendi döneminde tebliğ etmiş olduğu din tamamen tevhid merkezli bir dindi. İnsanlara Tevrat'ta yazanı tebliğ etti, kendisine İncil'de yazanı tebliğ etti ve tek bir Allah'a kul olmayı tebliğ etti. Ancak İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra işler karıştı. Bir takım işte kendisine vahiy geldiğini iddia eden adamlar ortaya çıktı. Bir takım yeni akideler ortaya çıktı. Bir takım yeni tartışmalar ortaya çıktı. Ve 3. asırda, yani İsa Aleyhisselam'ın vefasından yaklaşık 3 asır sonra siyasi iktidarın da işin içerisine girmesiyle, Roma İmparatorluğu'nun da işin içerisine girmesiyle, Roma İmparatoru dedi ki ben bu ihtilafları artık bitirmek istiyorum dedi. Ve Papa'nın da başkanlığında bir konsil toplanmasına karar verdi. İlk konsil, o İznik konsili toplandı ve o konsilde İsa Aleyhisselam Tanrı ilan edildi kesin olarak. Ve İsa Aleyhisselam'ın tek bir özde, Tanrı ile aynı cevhere sahip olduğu ilan edildi. Bizim bugün Hristiyanlık dediğimiz dinin kredosu, amentüsü aslında İncil'e, İsa Aleyhisselam'ın tebliğlerine değil, o gün o konsillerde alınan kararlara dayalı bir amentüdür. Yani Hristiyanlık denilen din İncil metinlerine dayalı bir din değil, tamamen konsil kararlarına dayalı bir dindir. O amentüde o konsil kararlarına dayalı bir amentüdür. Ve zaten amentüde de işte İznik amentüsü, İstanbul İznik amentüsü vesaire şeklinde amentülerinde bu şekilde isim verirler hocam.
Evet.
O konsillere de işte Antakya'dan, İskenderiye'den, çeşitli Hristiyan beldelerinden alimler çağrılır. Orada imparatorun belirlediği yerde toplanılır ve bu kararlar alınır. Katılanlar bellidir, sayıları bellidir, hepsinin zabıtları da mevcuttur.
Yani bir icma.
Evet.
Konsil kararları değil mi? Ve işte oraya gelen şeyleri sınırlama. Nedir onun adı? İncil sayılarını sınırlama. İsa Aleyhisselam'ın tanrı sayılması konsül kararıyla olmadı mı?
Evet.
Bak İsa Aleyhisselam'a ne dediler? Hatta kendileri söyler. Açıkça bugünkü Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabında açıkça şöyle şunu ifade ederler. Konsil kararlarına kadar yani Hicri 3. asra kadar İsa sıradan bir insan ve Allah'ın elçisiydi sadece. Konsil kararlarıyla önce şeydeki toplantıyla Hatay'da Meryem Tanrı'nın anası sayılıyor. Nerede İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ediyorlar? Bizim Kadıköy'de.
Evet.
Kadıköy konsilinde. Kendileri İsa'yı Tanrı yapıyor. Bunu da kendi kitaplarında yazmışlardır. Bizim bu şu anda tabii bunlar söyleyeceğimiz aklımıza gelmediği için şey yapmadık ama bizim Aracılık ve Şirk kitabında bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani o kitapta bu var. Kaynağıyla birlikte. Ve o kitabı da yani Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabında ben kendilerinden aldım. Burada Katoliklerin Vatikan konsolosluğuna gönderdim bir arkadaşımızı aldım. Onun heyet başkanı bundan önceki şeydi. Papaydı. Neydi onun ne deniyordu? 16. Benedik miydi adı? Öyle diyorlardı. Evet. Onun başkanı o. Üyeler de hepsi kardinal. Hepsi kardinal. Evet. Sonra bakın bu 3. asır meselesi var ya. Şurada şeyle ilgili bir bakayım bu Almanlarla yapılan sözleşme. Tübingen. Ya da Katolik üniversite Katolik şeyleriyle yaptığımız oraya verdiğimiz mektup da var. Yaptığımız bir sözleşme vardı. Tübingen Üniversitesi ile işbirliği sözleşmesi yaptık. Üniversitenin bütün bölümleri toplandı. 2007 bu Roma'ya verdiğimiz mektup. Onu sen esas bulabilirsin. Ha burada. Ha tamam. Tarih burada. Evet. 11.5.2008 yılındaymış bu. 2008 yılında bu tamam isterseniz buradan gösterebilirsiniz arkadaşlar. Altta imzalar falan da var. Tübingen Katolik Fakültesi Dekanı'nın imzası var. Benim imzam var. Bir de diğer arkadaşlarımızın imzası olduğu bir belge vardır. Bu ilk bir şeydir protokol. Bir de ayrıntı veren şey vardır. Protokol vardır. Almanlarla İttifak ettiğimiz cümle, bu Almanların yazdığı ifadedir. Bakın şurayı dinleyin. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap. Çünkü bana din ve bilim konusunda bir konferans verdirmişlerdi. Ben ilk çağırdıkları zaman o konferansı vermiştim. Daha sonra da ilişkiler gelişti. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap. Yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa, Allah'ın indirdiği kitap derken tabi akıllarda hep Kur'an-ı Kerim var da bunlar Katolik fakültesi, Kur'an diye yazamıyorlar yani. Ama herkesin aklında Kur'an var. Bu Katolik Kilisesi'ne verdiğimiz müşterek mektuptur. 2008 tarihinde. Bunu bizzat kendi elimle Katolik Kilisesi Vatikan Başbakanına, ki burada ismi var, Kardinal Jean-Louis Pierre Turan. Ve bunu da kaleme alan da Richard Pusa'dır. Katolik Fakültesi Dekanı. Tabii şeyini biz belirledik de önce bizim konuşmalarımıza falan, yani adamlar içselleştirdi yani, bunu şey yapmak için söylüyorum. Diyor ki, tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap, yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa, bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Görüyor musunuz? İşte resmi imzalarda gördünüz biraz önce. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkar. O zaman başbakan dedi ki, bak diyalog böyle olur dedim. Öyle sizin dediğiniz gibi diyalog olmaz. Şimdi burada bizim 4 konuda anlaşmamız vardı. İşte Türkçesini bulamadık. Onlardan birisi de Müslüman ve Hristiyan tarihini birlikte değerlendirmekti. Roma'da yaptığımız toplantıda bu başbakanını ziyarete gitmeden önce Richard Pusa bana geldi, dedi ki, bizimkiler 3. asrın aşağısına girmemize müsaade etmiyorlar dedi. Niye etmiyorlar? Çünkü 3. asrın aşağısına gittiğin zaman İsa Allah'ın kulu ve elçisi. Bir beşer, diğer insanlar gibi bir insan. Dedim ki, merak etme, bizimkiler de bırakmıyor. Bak gördünüz işte girişte. Nedir şey? Allah'ın Kur'an merkezli çalışmaya ne diyordu? Metin İslamcılığı diye tenkit ediyor ve onun ilmi toplantısını yapıyorlar İstanbul'da. 2 gün. İshar diye şeydi. Şimdi dedim ki, bizimkiler de bırakmazlar onu. Bizde de bozulma aynı dönemde olmuştur dedim. Adam dedi ki, öyleyse bu işi sonuna kadar götüreceğiz dedi. Tamam dedim. Ondan sonra bana dedi ki, dedim ki bak yarın dedim şeye gideceğiz, kiliseye, ben ona bir mektup vereceğim. Burada hazırlamıştım. Bir bakabilir miyim dedi. Ve baktım, aa, bu mektubun altına ben de imzamı atarım dedi. Ondan sonra kendi imzası da var burada. Evet. Richard Pusa'nın da imzası var ve birlikte verdik bunu şeye. Başbakan'a. İşte görüyor musunuz? Bakın, aslında Hristiyan dünyasında da bu bataktan çıkmayı çok isteyenler var. Ama ben Müslümanım diyenler tasdikle gitmiyor, tahrifle gidiyor. Ama biz orada o insanlara, bak orada başbakana şunu dedim ben orada. Burada var. Şeyde de, sitemizde de var. İsteyen okuyabilir. Dedim ki getir. Getirin Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı, Vedaları, Ginzaları, Gataları, hepsini, nerede bu ilahi kitaptır diye insanlar inanıyorsa hepsini şu masanın üstüne koyalım dedim. Hakem olarak da tabiat kanunlarını alalım dedim. Tabiatı yaratanın Allah olduğunda kimsenin şüphesi yok. O zaman bu ayetlerle Allah'ın yarattığı ayetler arasında da en küçük uyuşmazlık olmaz. O zaman insanlara doğru dini gösterelim. İşte diyalog böyle olur, başka olmaz dedim. Tamam dedi, ben dedi elimden geleni yapacağım falan. Hala yapacak, bekliyoruz. Şimdi görüyor musunuz bak, Kur'an-ı Kerim'e yöneliyoruz ve bazıları tarafından en büyük suçlu sayılıyoruz. Ama az önce Yahya'nın okuduğu ayette ne dedi? وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilmiş olanı ayakta tutar, uygularlar. üstten ve alttan yerler. Yani Allah bol nimetleriyle yardım eder. Bizi de Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Biz onu yapmaya çalışıyor ve Allahü Teala'nın yardımıyla ayakta durmaya gayret ediyoruz ki duruyoruz Allah'a hamdolsun hep beraber. Bu yolda hep birlikte devam edelim. Allah'ın izniyle başarı buradadır. Cenab-ı Hak cümlemize bunu nasip eylesin. Bundan sonra da Kur'an-ı Kerim'de önceki ümmetler üzerinden bize yapılan uyarıları okumaya devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun.